Sanki Müslüm'ün kitabından başka bir şey okumadığı için örümcekleşiyor, hiç farkında değil.
Euzubillahi bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmiduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillâhu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Emma ba'd fe inne estağal hadîs kitâballâh ve ahsenül hedî hedî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umûri muhtesâtihâ ve kullu muhtesetun bid'a ve kullu bid'atun dalâle ve kullu dalâletun finnâr. Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. İşte dinde sonradan ortaya çıkarılanlardır. Dinde sonradan ortaya çıkarılan her şey bid'attir. Her bid'at sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir. Rabbi yesirli emri vahlul uhdeten min lisani yefkahu kavli. Aleyhisselam kavmine karşı tebliği, Nuh Aleyhisselam'ın kavminin içinde tam onların durumlarından bahsedilmişti. Bugün ilginç mele tabiri, yani ileri gelenler, o kavmin ileri gelenlerinin Nuh Aleyhisselam davetine karşı tavrı. El idarecilerin sırdaşları ve yardımcılarıdır. Menfaat ehli olanlar, zenginler, konforlu yaşantı sahipleri, münafıklar, kabile ve yörelerin liderleridir bunlar. Allah'ın mahlukatında değişmeyen bir yasası da Allah'ın peygamberiyle çarpışanların başında bu grubun yer almasıdır. Çünkü onların nefisleri mal ve makam sevgisiyle doğmuştur. Kalplerini ise Allah'ın dinine çağıran herkese karşı nefret kaplamıştır. İşte bunlar, Teala şöyle buyuruyor. Biz hiçbir memlekete uyarıcı bir peygamber göndermedik ki oranın zenginleri biz sizin gönderildiğiniz şeyleri inkar edicileriz demesinler. İşte bundan dolayı Nuh'un kavminden ileri gelenler ona karşı amansız bir harbe giriştiler. Ona karşı vahşice saldırıya geçtiler. Yeryüzünde fesat çıkarmak için planları uyguladılar. Yeryüzündeki birinci peygambere karşı da, yani birinci Rasule karşı da çok vasıtalar ile birbirlerine zıt propagandalar kullandılar. Meleğinin, yani ileri gelenlerin Nuh Aleyhisselam'ı hor gördüğü ve başına kattığı şeylerden biri de ona tabi olanların fakir ve mustazaflardan, zayıf ve güçsüzlerden olmasıydı. Nuh Aleyhisselam'ın davetine ileri gelenlerden ve önderlerden hiçbirisi icabet etmedi. Yani cemaatlerin veyahut da davetlerin Allah'a çağıran insanların insanların zayıf oluşu ve insanlar oluşu bir ölçü olmamalıdır. Bugün bakın İskele bir kafir var, iddia ediyor.
Nurtevi.
Da profesör derecesi yetişler bile var yani. Mühendisler var. İnsanların arasında ilah iki tane, belki üç beş tane, belki hiç yok. Bu önemli değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bak, tebliğ yaptığı sırada Kureyş'in ileri gelenlerine tebliğ yapıyor. İşte bunlar arasında gibi ve oranın zenginleri, elebaşları, ileri gelenleri, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düşünüyor ki şayet ben bunları bir ikna edersem bu kavimde hiçbir zorlukla karşılaşmam düşüncesiyle onlarla ilgilenirken o sırada Abdullah bin Amr bin Ümmü Mektum Peygamber Efendimiz'in durumundan habersiz ne yaptığından bir şey soruyor. Peygamber Efendimiz sonra diyor. Ama önemli gibisinden ısrar edince seninle sonra ilgilenirim diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Cehil'e dönür ve onun ileri gelenlere dönür. Bu resimin ilk ayetlerimizi kınıyor bu ayet. Denizlenecek değil. Kendine meyletmesiyle böyle bir yaşıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden kimse en hakir görülen bir kimse dahi olsa işte başka birisini İslam'a tebliğ gibi bir gaye bile olsa ortada ona meyledip de bundan yüz çevirmek, bunu hor görmek asla Müslümana yakışmayan bir şeydir. Allah'ın peygamberi adına kınadığı bir hareket. O yüzden bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Nuh'un kavminden kafir olan ileri gelenler dediler ki biz seni bizim gibi bir insan olarak görüyor ve sana tabi olanları bizim en rezillerimiz ve görüşü basit olanlarımız olarak görüyoruz. Sizin bizim üzerinize bir üstünlüğünüz de görmüyoruz. Bilakis yalancı olduğunuzu zannediyoruz. Hud suresi 27. ayet. bizim en rezillerimiz, en kötülerimiz ve en adilerimiz sözleriyle ileri gelenlerin dışındakileri kastediyorlar. Çiftçi, sanatkar ve işçiler gibi. Başlarından meal okuduysanız münafıklardan bahseder. İman edin. İnsanların iman ettiği gibi iman edin denilse, işte böyle miyen sefikler gibi mi iman edelim derler Peygamber Efendimiz'in sahabelerine. Yani bu münafıklar iman ettiğini söyleyen kimseler halbuki bak. Ne diyor? İnsanların iman ettiği gibi iman edin. İnsan. İnsanlık derecesinden düşük bir şey. İnsanların iman ettiği gibi iman edin demek, sahabeler nasıl iman etmiş, nasıl yaşamışsa onlar gibi yaşayın, onlar gibi inanın demektir. Bugün sahabeler gibi yaşamaya kalktığın için, bunu gayret ettiğin için ne diyorlar? Sefi, beyinsiz, ahmak, ilerisini düşünmüyor. İşte işinden olursun, aşından olursun, eşinden olursun, bunu bir sefilik olarak görüyor. Ahmak asfı böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Bundan Allah'a sığınırız. Badi-ur-rey, yani sana Badi-ur-rey'de tabi olanlar, yani derinlemesine düşünmeksizin gizlilikleri bilmeden ilk görünüşte derhal kapılanlar demektir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onlar sana iman mı edelim? Halbuki sana tabi olan en rezillerdir dediler. Dedi ki, onların ne yaptıklarına ben vakıf değilim. Onların hesabı Rabbime aittir. Eğer iyice düşünseydiniz bunu anlardınız. Ve ben iman edenleri kovmam. İman edenleri etrafımdan kovacak değil. 111-114. Ayetleri bu. Bu ahmak ve şaz, ölçü ve kayda dışı tabaka, yükselme ve medeniyet diye isimlendirilen çağımızda da hala derin bir temel olmaya devam etmektedirler. Sonra bazı kendilerini ehli ilme mensup edenler, ilimden hiçbir şeyi olmayanları, zenginleri, konforluları, kapitalistleri ve sömürgecileri üstün görmek, göstermekte, işçileri, çalışan fakir fukarayı, çiftçileri de küçük görmektedirler. İsterse bu fakir insanlar mallarını hayırda tamamen harcasalar bile hor görürler. İlim ehli geçinenler. Olanlarda normal halkı köleleştirmekte ve kendi nefislerini Allah'tan başka Rabler edinmektedirler. Bunların hepsi de cahiliye ölçüleridir. Bu ölçülere çağıranlar istedikleri kadar adalet ve eşitlikle övünseler de bu böyledir. Cenab-ı Hakk'ın ölçüsü ise sabittir. Asla şaşmaz. Allah nezdinde en üstün olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Hucurat 13. ayet. Muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri, sakınanlar, Cenab-ı Hakk'ın en aziz kullarıdır. En yüksek dereceli olanları onlardır. Hiçbir mala sahip olmayan ve saçı başı dağınık, üstü başı dökük olsalar bile böyledir. İşte bundan dolayı Nuh aleyhisselam kavmine cevap verirken şöyle diyordu. Ve ben iman edenleri kovmam. Evet, onlar mümindirler ve onlara nesep ve şeref olarak da bu kafidir. Nuh aleyhisselamın peygamberlikten önce kavmi arasındaki faziletini unutmuş gibi diyor. Aslında biliyorlar da bilmemezlikten geliyorlardı. Nuh aleyhisselam doğru sözlü ve emindi. Onlardan hiç kimse onun adaletine ve istikametine en ufak bir taan edecek cesaret bulamıyorlardı. Yani işte bu yalan söyler veya şu kötülüğü yapıyor diyecek bir delilleri, mazeretleri yoktu. İşte sana tabi olanlar zayıf, güçsüz, hor, hakir kimseler deniyor.
Onlardan aynı başta mı yiyeceğiz?
İşte biz de o halde olmalıyız ki kafirler veyahut münafıklar, İslam düşmanları bize ancak sadece bunu belki kusur görebilsinler. Bizde bir eğrilik göremesinler. Böyle de bir latif bir işaret gönderiyorlar. Cenab-ı Allah peygamberliği ona ikram edince Nuh Aleyhisselam'a, ki bu risalet ilk önce onların ileri gelenlerini hedef almıştı, Nuh'a sınırsız ithamlarda bulunmaya başladılar. Bazen sizin peygamberiniz sapıktır diyorlardı. Kavminden ileri gelenler dediler ki, muhakkak ki biz seni açık bir sapıklık içinde görüyoruz. Böyle söylüyorlardı. Ve başka bir zaman onu yalancılıkla suçluyorlardı. Kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine Nuh'u ve gemide beraberinde olanları selamete erdirdik. Ayetlerimizi yalanlayanları suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavim idiler. Kör bir kavim olmaktan Allah'a sığınırız. Sizin bizim üzerimize bir üstünlüğünüzü görmüyoruz. Bilakis sizleri yalancılar olarak zannediyoruz. İftira mı etti derler. De ki, eğer iftira etmiş isem günahı banadır. Ve ben sizin bana isnat ettiğiniz iftira günahından uzağım. Ve bu Mecnun deli olduğunu söylerlerdi. O kendisinde cinne delilik olan bir kimsedir. Onu bir müddet bekleyin, yani kendi haline bırakın dediler. İşte böylece ölçüler değişip alt üst oluyor ve değerler ileri geri değişip duruyor. Ve kalplerdekiler gizlenemeyip açığa çıkıyordu. Nuh Aleyhisselam'a en ileri derecede hücum edenler kodamanlardır. Bunlar kavimlerinin ileri gelenleri ve ehli hal ve akıptan olanlardı. Yani yöneticileri seçen kimselerdi. Bundan dolayı savaşıyorlar, yarışıyorlar ve dünyadaki her şeyin mal ve makamdan ibaret olduğunu sanıyorlardı. Dolayısıyla onlar nefislerini bırakıp inkar edip de tam olarak Allah'a boyun eğmenin manasını tasavvur edemiyorlardı bile. İşte Nuh Aleyhisselam'ı liderlik sevgisiyle itham etmeleri de buradan geliyordu. Yani sevdayı başkasına mesela bir insan kibir sahibi olursa karşısındaki herkesi en ufak bir şeyde kibirle suçlar. Sen kibirlisindir. Halbuki bunu göremiyordur da çoğu zaman öyle zanna kapılır. Allah Teala şöyle buyuruyor. Nuh'un kavminde kafir olan ileri gelenler dediler ki biz seni bizim gibi bir insan olarak görüyoruz ve sana tabi olanları bizim en rezillerimiz ve görüşü basit olanlarımız olarak görüyoruz. Sizin bizim üzerimize bir üstünlüğünüzü görmüyoruz. Bilakis yalancı olduğunuzu zannediyoruz. Kavminden küfredenler dediler ki bu ancak sizin gibi bir insandır. Sizin üzerinize üstünlük kurmak istiyor. Yani bakın bu ancak sizin gibi bir insandır denilen şahıs bir peygamber. Peygamber mucizelerle desteklenmiş bir insan. Buna rağmenler. Melenin sözlerindeki, ileri gelenlerin sözlerindeki sizin bizim üzerinize bir faziletinizi görmüyoruz ifadesinden anlıyoruz ki demek ki onlardan böyle üstünlük beklemek ancak böyle cahil, kör kavimlerin bir şeyidir. Dolayısıyla bir müttaki kuldan, Allah'ın velisi bir kuldan da böyle olağanüstülükler beklemek yine böyle kör kavimlerin delilsiz, mesnetsiz iddialarındandır. Onların ininde fazilet, kuvvet, madde ve insan çokluğu demektir. Bu sıfatlar ileri gelenlerin indinde kamilen vardır. Onların kendilerinde işte güç, kuvvet, silah var. Nuh'un ve onunla birlikte olan insanlarda ise bu sıfatlar yoktur. Bilakis biz sizi yalancılar zannediyoruz sözlerinde ise peygamberlik ve peygamber diye bir şey yoktur. Bu bir sınıfsal tuzaktır ki ileri gelenler ve idarecileri yok etmeyi hedeflemektedir ve idari işlerin bayağı kölelere teslim edilmesini kastetmektedir manasını çıkarmış oluyorlardı. Aleyhisselam reddetme konusunda tutundukları en önemli unsur bilinen adetlerden dışarı çıkmış olması ve atalarının yoluna muhalefet etmesiydi. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Kavminden küfredenler dediler ki bu ancak sizin gibi bir insandır. Sizin üzerinize üstünlük kurmak istiyor. Eğer Allah dileseydi melekler indirirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Sunduğu gerekçe atalarından böyle bir şey duymamış olmalarıydı. 24. ayet. Bu ayet-i kerimede konumuzla ilgili olan nokta biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık kısmıdır. Buradan onlarca hak olan şeyin sadece atalarının yolundan kendilerine gelen olduğu anlaşılıyor. Onların yolunda dışında gelen ise sapıklık ve dalalettir. Halkların ve ümmetlerin müptela olduğu en büyük musibet liderlerin ve mütefekkirlerin atalarının görüşlerine ve tasavvurlarına karşı körü körüne donuk bir vaziyette teslimiyetleridir. Üzücüdür ki insanlardan bazıları Nuh Aleyhisselam'ın kavminin donukluğuyla alay etmekle beraber şeyh ve liderlerinin fetvalarına, görüşlerine sıkı sıkıya sarılmaktadırlar. Bu şeyhlerin görüşlerinin dışına çıkmayı caiz görmezler. İnsanoğlunun ne garip işidir ki başkasının gözündeki çöpü görür de kendi gözündeki merteği görmez. Yani veyahut da alimlerinin, mezheplerinin dışına çıkamayan insanları, insanlara vaaz ederken görürsünüz. İşte falanca peygamberin kavmi bu kadar gördü, bir de dediler ki işte biz atalarımızdan böyle gördük, bunun dışına çıkmayız diye onları kınarken halbuki kendileri bu pisliğin içindedir. Bu hatanın, yanlışın içerisindedir.
Biraz da gözleri insanların kör oluyor hocam. Yani bazı şeyleri göremiyorlar. Kalplerini mühürlemişizdir diye de şey var mı hocam?
Yani işte nefislerde popçulardan birisi bu. Aynı yansıtma örneğinde olduğu gibi. Mesela bir vaaz meclisinde öyle etkili vaazlarda bulunur. Ama bu potansiyeline sınırda hiç üzerine alınmaz. Bak hoca ne güzel konuşuyor. Falanca da böyle yapıyor. Falanca da böyle yapıyor. Hep başkalarına söylüyor zanneder. Kendisinin üzerine hiç alınmaz. Hadis okul zaman bak işte şunlar sapık. İşte bu ayet açıkça gösteriyor ne kadar büyük günah girmişler der. Oradan kendisinin çıkarması gereken bir ibreti, kendi nefsinde bulunan bir kötülüğü idrak etmez oradan. Önce kendi gözümüzdeki merteğe, sonra başkasının gözündeki çöpe bakmak lazım. Nuh ailesine gelince davetçi bazen kavmi ve arkadaşlar tarafından bir takım sıkıntılara müptela olabilir. Dolayısıyla onlardan gelecek bazı sıkıntılarla karşılaşır. Fakat evine döndüğünde bir rahatlık ve kalp huzuru bulur. İşte bu durum Hatemül Enbiya'yı Hatice radıyallahu anh'ın koruyucu kanatlarına almasına benzer. Nasıl diyorsan kendisine vahiy ilk geldiği zaman Cibril Aleyhisselam göründüğü zaman beni örtün, beni örtün diyerek evine geliyor ve endişeleniyor, acaba nedir bu başıma gelen diye. Hazreti Hatice onu teskin ediyor. Senden sapıyorum Hazreti Aleyhisselam. Çok mesela o anda. Gibi de davetçi, hak yola davet eden insan kavmiyle, arkadaşlarıyla, akrabalarıyla, dostlarıyla bu tür sıkıntılara müptela olabilir, kavmi tarafından yalanlanabilir, arkadaşları tarafından reddedilebilir, sapık olmakla, deli olmakla, bidatçı olmakla suçlanabilir. Teselli kaynağı evine döndüğü zaman bu teselliyi bulur Allah'ın rahmetiyle. Anlayan elimizde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asla sapıtmazsınız diyerek yalatan sözüyle şüphe ancak delil ile iman etmeyen kimse de olur. Kafamız, bu kafa karışması bile imanın sağlam bir şey olmadığını gösterir zaten. Delil üzere iman etseydi kafan niye karışır? Niye karışsın? Veya ayet ve hadis ışığında iman etmişsen, kardeşim ayet böyle, hadis böyle, ben buna iman ettim dersin ki hak odur. Kafan niye karışsın bunda? Herhangi bir kimse sizi ayetler hakkında şüpheye düşürebilir mi? Düşüremez. Çünkü bu ayetler öyle ayetlerdir ki 1400 sene önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nazil olmasına rağmen ancak 1000 sene sonra, 1400 sene sonra modern ilmin tespit edebildiği şeylere haber veriyor. Nasıl ben bu kitaptan şüphe ederim? Nuh'un karısı ile Lut'un eşini misal getirdi. Ayetlerde böyle buyuruyor. Her ikisi de salih kullarımızdan iki kulun nikahları altındaydılar. Böyleyken kocalarına hainlik ettiler. Peygamber eşi olmaları onlardan azabı gidermedi. Ve onlara cehenneme girenlerle birlikte siz de girin denildi. 10. ayet. Onun kocasına karşı hıyaneti onun haberlerini ve sırlarını düşmanlarına nakletmesidir. Eğer Nuh ile birlikte biri ona inansa, onu hemen kavminden olan zalimlere haber verirdi. İspiyonlardı. Dinde hıyanettir. Irz ve namustaki hıyanet değildir. Çünkü enbiyaların hanımları zinadan masumdurlar. Gerçekten. Mesela biz çocuğu o zaman işte okula göndermemek için uğraşıyoruz. İşte bir yol dışarıda örtüyor artık. Yani okula giderken örtüyor. 8 sene eğitim mecbur. Arkasında çok ağır mükellefiyetler getiriyor. Şu anda gücümüz yetmiyor. Çocuğu okula göndermemeye. Ama okula giderken örtülüyor. Komşular tutuyor, şikayet ediyor. İşte dışarıda bu başını örtüyor diye.
Allah Allah. Nereye şikayet ediyor?
Okula. Ne yapabilirler? Ne karışabilirler?
Komşular. İyi komşular varmış.
Yani bu komşular Müslüman olduğunu iddia eden insanlar. Durumu bu kadar acı.
Ya Rabbi sen bilir.
Ki peygamber eşi olmaları onlardan azabı gidermedi. Burada küfürle beraber ailevi alakanın hiçbir fayda vermediğini beyan vardır. Allah Teala umumi yakınlıklarda en önemlisini beyan ederek buyuruyor ki o gün mal ve evlatlar fayda vermez kıyamet gününde. Ve kişi kardeşinden, annesinden ve babasından kaçar. O gün kişi kardeşinden, annesinden ve babasından kaçar. Abese suresinin. Ailesiyle olan musibeti onun evindeki son musibeti değildi. Oğlu da İslam'ı reddetti ve babasından yüz çevirip müşriklerin safında yer aldı. Muhakkak ki nefse en ağır gelen şeylerden biri de bir babanın oğlunu kaybetmesi ve sonra da onu düşmanların safında görmesidir. Nuh aleyhisselam tufanın başlangıcında oğlunu boğulmaktan kurtarmaya gayret ediyor. Fakat nerede? Dağlar gibi dalgalar arasında yüzüp götürüyordu. Nuh bir tarafa çekilip duran oğluna bağırdı. Ey oğulcağızım, bizimle birlikte bin, kafirlerle beraber olma. Oğlu beni sudan koruyacak bir dağa sığınırım dedi. Nuh da bugün Allah'ın emrinden koruyacak yoktur. Ancak Allah'ın rahmet ettiği kurtulur dedi. O sırada aralarına bir dalga girdi. O da boğulanlardan oldu. Ve Nuh Rabbine dua edip, ey Rabbim elbette oğlum ailemdendir, senin vaadin haktır ve sen hükmedenlerin en adilsin dedi. Allah, ey Nuh o senin ehlinden değildir. Zira onun yaptığı iş salih olmayan bir ameldir. O halde bilmediğim bir şeyi benden isteme.
Senin ehlinden değildir.
Olmayasın diye öğüt veriyorum buyurdu. Nuh, ey Rabbim bilmediğim şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan olurum.
Kardeşimiz bile olsa Kur'an'a sünnete uymuyorsa bizim ehlimiz bizim kardeşimiz değildir.
Tabii.
Din kardeşi bizim kardeşimizdir.
Vesin 22. ayeti uzunca bak açıkla. Ahiret gününe iman etmiş bir kimseyi, kardeşleri olsa dostluk besler, onlara sevgi besler bulamazsın diyor. Yani Allah'ın dininin düşmanı olan kimselere sevgi beslemek. Bu ayetler Ebu Bekir radıyallahu anh hakkında. Ebu yaptıkları şeyler hakkında inmiştir. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh harpte kesmiş Allah Resulü'ne getirmiş. Neden birisinin kellesidir diyerek önüne koymuştu. Kendi oğlunu arıyordu öldürmek için.
Kardeşini mi arıyordu?
Ali Rahim'de hatırlayamadım da akrabası olsa gerek.
Soruyor zaten bir tane harpte de.
Şöyle diyor. Gözleriyle seyrederken Nuh'un nefsinde babalık şefkatin hareketlenmesi garip bir durum değil. Şairi şöyle diyor. Evlatlarımız bizim aramızda yeryüzünde yürüyen ciğerlerimizdir. Eğer onların üzerine rüzgar etse gözlerim kirpikleri kapatmaktan vazgeçer. Ettehami oğlunun cesedine toprak atarken şöyle diyor. Sanki kalbim onun kabridir. Onun şeklinde sırlardan bir sır vardır. Tufanda bir dehşet var. Kapıların perçinleri, kaynakları uçuyor. Onun vasında fikirler ve hayaller hayrete kapılıyor. İşte bu korkunç havadan kısa bir süre önce tufan olmuş geçmiş. Nuh şöyle diyerek Rabbine yöneliyor. Ey Rabbim muhakkak o bendir ve senin vaadin haktır ve sen hükmedenlerin en adilisin. Nuh Aleyhisselam'ın burada işaret ettiği vaat Cenab-ı Hakk'ın şu kavlidir. Emrimiz gelip su o tandırdan fışkırmaya başlayınca Nuh'a her hayvan türünden birer çift ve hakkında söz geçenler helakları takdir edilmiş olanlar hariç olmak üzere ehlini ve inananları gemiye yükle. Zaten onunla beraber inanan çok azdı buyurduk. Nuh Aleyhisselam'ın ehlinden helakları takdir edilmiş olanlar hanımı ve oğludur. Bu ikisi Cenab-ı Hakk'ın şu kavline muhatabıdırlar. Nefislerine zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Yani nefislerine zulmedenler demek burada. Şirk. Nefse zulm, şirk, inkar, küfür bunların hepsini kapsayan bir kavram. Nuh Aleyhisselam Rabbinin emirlerine muhalefet etmemekle beraber bütün yaptığı iş kafirlerden uzak bir yerde oğlunu gördükten sonra onun kurtarılmasını Cenab-ı Hak'tan istemesidir. Bakıyor ki kafirlerden uzak bir yerde ve Allah'tan onun kurtarılmasını istiyor. Buna rağmen Cenab-ı Hak kulu ve Resulü Nuh'u kesin, açık ve net olarak reddetmiştir. Dedi ki ey Nuh o senin ehlinden, ailenden değildir. Zira onun yaptığı iş salih olmayan bir ameldir. O halde koşan veya Allah'ı inkar eden, Allah'ın dinine düşmanlık eden bizim ailemiz değildir. Bizim gerçek kardeşimiz, gerçek. Sen mümin, oğlun ise kafirdir. Öyleyse nasıl olur da senin nefinden olur? Ey Nuh, bilmediğin şeyleri isteme. Sakın, sakın cahillerden olma. İbn-i Kesir, Cenab-ı Hakk'ın bilmediğin şeyi benden isteme ayetin tefsirinde şöyle diyor. Bu nehi gösteriyor ki, duada Allah'ın şeriatında ve mahlukatındaki caiz olanların olması şarttır. Dolayısıyla haram kılmış olanı ve Allah'ın katı kanunlarına muhalif olan şeyleri istemek caiz değildir. Ve ben sana cahillerden olmayasın diye öğüt veriyorum sözü ise yani seni cahillerden olmaktan nehyederim. O kafirler ki onların şehvetleri kendilerini yönlendirmekte, onlar hevalara ve menfaatlere boyun bükürler demektir. Heva, yani hevaya uymak diye gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek hadis-i şeriflerde gördüğünüz zaman anlayacağınız şey şudur. Heva, delilsiz hareket etmek demektir. Allah'tan ve Resulünden yol gösteren olmadan hevasına uyanı görmediğini diyor çünkü ayette. Allah'tan olmadan hareket eden hevasına göre hareket ediyor demektir. Şiddetinde Nuh'un nöbetleri şiddetlenir. Allah'ın onu kınamasından korkar ve tevbe eder. bir şekilde af dileyerek Rabbine yönelir. Ey Rabbim, bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen bana merhamet etmez ve bağışlamazsan şüphesiz ki hüsrana uğrayanlardan olurum. Nuh'un oğluyla olan bu kıssası bana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib öldükten sonra onun için istiğfarını ve onun şu sözünü hatırlatıyor. Vallahi sürece mutlaka sana istiğfar edeceğim. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayet-i kerime indirmiştir. Tebe 113. ayet. Ne peygambere ne de müminlere müşrikler için istiğfar yani bağışlanma dilemeleri yakışmaz, caiz değildir. Rivayet etmiştir. İmam da babasından rivayet ediyor. Dedi ki yani olacak o. İmam Ahmet İbni Büreyde'den, o da babası Büreyde radıyallahu anh. Peygamber aleyhisselamla birlikte seferdeydik. Yanımıza geldi, biz de yaklaştık. Bin atlıydık. Namaz kıldı, sonra bize doğru yüzünü çevirdi. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh kalkıp ona yöneldi ve anam babam sana feda olsun ey Allah Resulü. Sana ne oldu dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki annem için bağışlanma dilemeyi Rabbimden istedim. İzin vermedi. Bunun üzerine cehennem ateşindeki anneme merhametle gözlerim yaşardı. Dolayısıyla Allah-u Teala Nebisi Nuh'u uyarmıştır. Çünkü o müşrik olan oğlunun boğulmaktan kurtulmasını istemiştir. Ve Cenbiya'nın peygamberlerin sorumlusunun annesi için istiğfar etmesine izin vermemiştir. Bağışlanma dilemesine izin vermemiştir. Tıpkı onu da uyardığı gibi. Çünkü amcası Ebu Talip için istiğfar ediyordu, bağışlanma diliyordu. O Ebu Talip ki bütün gücüyle ölünceye kadar kardeşinin oğlunun Peygamber Efendimiz'in yanında almış, yer almış, müşriklere karşı hep savunmuştu. Ama bir türlü iman etmemişti. Toprağa defin olunmadığı müddetçe onların hiçbir sana asla ilişemezler. Bu şekilde de Peygamber Efendimiz'i destekliyordu. Ve bizler binlerce sene sonra utanç duymakta ve hissetmekteyiz. Çünkü toprak ve çamur bağları hala bazılarımızın nezdinde din ve inanç bağından daha kuvvetlidir. Mensubiyetlerini İslam düşmanları ve sömürgeciler oluşturmuştur. Bunlar bizim neslimizden olan bazılarının indinde de yüce hale gelmiştir. Yüce olur hale gelmiş. Allah'ın kitabında şu ayet-i kerimeyi okuyup duruyorlar. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmi, babaları, oğulları, kardeşleri veya soysopları olsalar bile Allah ve Resulüne muhalefet edenlerle dostluk eder bulamaz. Allah. Muhalefet edenlerle. Nerede deyince şirk tevhidi bozmak. Bizim 22. ayet. Aleyhisselam'ın kavminin kalpleri vardı ama onlarla anlayamıyorlardı. O kalpler sertlikle taştan da sertti. Onların gözleri de vardı ama onlarla hakkı görmezlerdi. Beklenen oydu ki peygamberlerinin onlara tebliğ ve davette geçirdiği uzun bir hayatının senelerinden sonra ona karşı olan düşmanlıkları hafiflemiş olsun. Fakat onların peygambere karşı nefret ve düşmanlıkları iyice fazlalaştı ve bunda çok ileri gittiler. Daha Cenab-ı Hak onları helak etmeden önceki hallerini Kur'an-ı Kerim bizlere şu şekillerde arz etmektedir. Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın lisanı üzere şöyle buyuruyor. Nuh dedi ki, ey Rabbim ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim davetim onlarda ancak imandan kaçmayı artırdı. Doğrusu ben onları mağfiret edesin diye her davet edişimde onlar parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar ve elbiselerini büründüler ve küfürde ısrar ettiler. Son derece kibir gösterdiler. Nuh suresinin 5 ila 7. ayetleri. Şimdi anlıyoruz ki sevdiğimiz öyle insanlar olur, muhabbet ettiğimiz, kazanmak istediğimiz. Anlatırsın bir türlü yumuşamaz. Hatta daha da uzaklaşır. Bu bizi üzmemesi lazım. Çünkü hidayet yalnız Allah'tandır. Bizim bu işte bir dahlimiz yok. Peygamberlerin bile böyle sıkıntıları olmuştur. Yani sadece tebliğ etmek ve hidayet etme yetkisi bize verilseydi, insanlara verilseydi, Peygamber Efendimiz başta Ebu Talib'in iman etmesine vesile olurdu. Ama
biz sadece vesile olabiliriz. Doğru.
Yani tebliğ etmekle görevliyiz. Tebliğde güzel bir üslup kullanmak. Yumuşak bir üslup kullanmak ama tebliğin içeriğinden taviz vermemek. Bu manzara bir davetçinin davetine olan ısrarının her fırsatı onlara tebliğ için değerlendirmenin ve onların da dalalet üzere ısrarlarının manzarasıdır. Bu manzara esnasında beşerin çocuksu, inatçı izleri ortaya çıkmaktadır. Parmakları kulaklara tıkamada, baş ve yüzleri elbiselerle kapatmaktaki tabir, kelimelerle tam bir çocuksu inadı resimlemektedir. Parmaklarını kulaklarına tıkarlardı diyor. Kulakları parmaklarının tamamını içine alamaz normalde. Yani onlar parmaklarının tamamını sokmuyor. Allah-u Teala burada bir edebi sanat kullanıyor. Parmaklarının uçlarını ancak sokabilir. sadece parmak uçlarını kulaklara tıkarlardı. Fakat o parmak uçlarını son derece şiddetli kulaklarına tıkarlardı. Yani o kadar bu davete kayıtsız kalıyorlardı ki Allah-u Teala parmaklarını tıkarlardı diyerek ne kadar sert bir tavır aldıklarını, inatçı bir tavır aldıklarını ima ediyor. Sanki en ufak bir sesin kendilerine ulaşmasını engellemek istediklerini vurgulamak için gayret ediyorlar ki parmaklarının tamamını kulaklarına sokarlar. Bu katı bir inatçılık ve ısrar etmenin bir göstergesidir. Yine büyük beşeriyetin çocukları için de bir başlangıç tablosudur. Nuh Aleyhisselam'ın kavminde ahmaklık son noktasına ulaşmıştı ki Allah'ın azabını alelacele istiyorlardı. Bu azabı da peygamberleri onlara haber verip anlatıyordu. Hatta Nuh Aleyhisselam gemi yaparken onunla alay ederek şöyle diyorlardı. Sen peygamberdin, şimdi ise tüccar oldun. Bu alayın ve bu aceleciliğinin sebebi Nuh Aleyhisselam'ın sadık olmadığına itikad etmeleri ve kendilerine azabın veya hakkın asla ulaşmayacağına inanmalarıydı. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kavmi ey Nuh, bizimle mücadele ettin. Bu mücadelende ileri de gittin. Eğer sen sözünde doğru isen bizi tehdit edip durduğun azabı getir dediler. Ne zaman ki Nuh Aleyhisselam'ın açık delillerine ve onun getirine karşı koydukları bahane tükendi, bu defa Nuh Aleyhisselam'ı öldürmek ve taşlamakla tehdide koyuldular. Dediler ki ey Nuh, eğer vazgeçmezsen mutlaka taşlanmışlardan olursun. Bu asrın tağutları da İslami cemaatin gücünü ve onu destekleyenlerin çokluğunu hissettiklerinde bu yollara başvuruyorlar. İlk önüyorlar. İşte toplayıp götürme, bir iki gün misafir etme, ondan sonra salma. Verme, öldürme belki yasak ama onlara uygularlar. Apo gibiler yine kenarda kalır. Cevasından ayırmada ve manasından koparmada o tağutlar gerçekten kendi nefislerini adeta mazur görmektedirler. Allah düşmanları davetçilere karşı oldukça yumuşak olduklarını sürekli göstermelik olarak devam ettiriyor. Baskı ve istibdadın karşısında olduklarını iddia ediyorlar. Günümüzde olduğu gibi dövülerek öldürülmüş idi. Yok işte kanunlar böyle cani, İşte işkence var falan filan derler. Fakat karşı bunların her türlüsünün yapılmasını candan arzu ederler. Kendi liderliklerini, heva ve heveslerini tehdit etmeyecek bir İslam'a da çağırırlar. Ilımlı İslam dedikleri gibi. Fakat işlerin kendi menfaatlerine aykırı seyrettiğini gördüler mi ve İslam cemaatinin Allah'ın hükmünden başka hiçbir sisteme razı olmadıklarını anladılar mı, birdenbire yırtıcı vahşilere ve zalim tavuklara dönüşüveriyorlar. Ateş ve işkence çukurları kazmaya, dar ağaçları kurmaya, hür müminleri zindanlara ve nezaretlere sürmeye koşarlar. O nezaretlerde öyle muamele ederler ki hayvanlar ve köpekler dahi bu muameleler reva görülmez. Sinmeyip propaganda araçlarıyla havayı zehirlemek, halkın nazarında Müslümanların durumunu şüpheli göstermek ve işlemiş oldukları cinayetlerine cevaz bulmak için seferber olurlar. Ve Nuh Aleyhisselam bu salgın hastalıklı havada Rabbine iltica edip sığınıp kavminden kendisine ulaşan şeylerden dolayı ona şikayet ediyor, ondan yardım ve sevap istiyor. Dedi ki ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Yani bizim de o peygamberleri örnek alarak Allah'a sığınıcı olmamız, Allah'tan yardım istememiz. Nitekim Aleyhisselam ne zaman sıkıntılı bir iş gelirse namaza yönelirdi diyor, namaz ile. Allah ayetinde öyle buyuruyor. وَسْتَئِنْ لَزِنَ عَمِنُ اسْتَئِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ Ey iman edenler, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin diyor. Ve dedi ki, şüphesiz ki ben mağlup oldum. Beni galip et. Allah'tan bu şey. Eğer Allah'ın inayeti bir an ondan kesilse, yardımı ona yetişmese ve desteği olmasa kesinlikle mağlup olur. Nuh Aleyhisselam az bir insanla adedi sayılamayacak kadar çok bir topluluğa karşı koyamaz. Bunlardan öteye Nuh Aleyhisselam'a hiçbir iş düşmez ki. Rabbi ona kesin bir şekilde hakkında bilmediği bir şeyi istememesini öğretti. Ona üzüntüsünü ve şikayetini Allah'a bildirmekten başka bir şey düşmüyordu ki. Nuh Aleyhisselam'a sıkıntılarından kurtulmayı sadece Allah'tan beklemekten başka bir şey gerekmez ve Nuh Aleyhisselam'ın kavmine davetin tebliğ edilmesi meselesi Cenab-ı Hakk'ın şu emriyle kesildi. Nuh'a kavminden iman edenlerden başkası asla inanmayacaktır. Artık bundan sonra inanan olmayacak sana. Onların yaptığı şeylerden dolayı tasalanma diye vahyolundu. Bundan sonra sana iman edecek kimse olmayacak diyor. Ne kadar iman ettiyse bunlardan ibaret. Başka iman edenler olmayacak. O yüzden tasalanma onlar için. Öyleyse Nuh aleyhisselam kavmine bu az sayıdan başka hiç kimse asla iman etmeyecektir. Onlara vaaz katiyen fayda vermeyecektir. Onların önlerinde helaktan başka bir şey de kalmamıştır ve yakında Allah'ın gazabı onlara gelecektir. Artık önüne geçmek imkansızdır. Ve Nuh aleyhisselam Allah'ın gazabının onların hepsini kaplaması, yeryüzünde onlardan hiçbir canlıyı bırakmaması için Rabbine dua etti. Nuh, yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma. Eğer onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve ancak facir ile kafir doğururlar. Ey Rabbim, beni, anamı, babamı ve benim evime mümin olarak girenleri ve bütün erkek müminlerle kadın müminleri bağışla. Zalimlerin ise ancak helakini artır.
Anasım.
Yani. Neyse babası. Şimdi onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Adem Aleyhisselam'dan beri peygamber çocukları olarak geliyor zaten. Şimdi Nuh Aleyhisselam 900 sene gibi bir ömür yaşıyor ve kendi kendine çıkarıyor. Nuh Aleyhisselam yaşadığı dönemde düşün. Nuh Aleyhisselam peygamberlikle görevlendiriliyor ondan sonra. Yeryüzünde ortaya çıkmamışken tevhid üzereydi insanlar. Yok işte Nuh Aleyhisselam'dan önce yeryüzünde şirk koşuldu, başka tür şeyler oldu. Nuh Aleyhisselam gemi yapmasını bitirdikten ve ona her çiftten ikişer tane yükledikten sonra mümin grup nebilerinin etrafında oturur halde gemileri de Allah'ın adıyla ve Allah'ın yolunda ilerlerken Cenab-ı Hak kılıcın ağzı gibi yağmur gönderdi. Yeryüzüne emretti, o da derhal büsbütün su kaynaklarını ve içindeki diğer şeyleri dışarı vurdu. Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de yalanladı. Onlar kulumuz Nuh'u yalanlayıp mecnun ettiler ve onu tebliğden alıkoydular. Nihayet o da Rabbine dua edip ben mağlubum, yenildim, bana yardım et dedi. Bunun üzerine biz de göğün kapılarını şarıl şarıl akan sulara açtık. Böylece yeri de kaynaklar halinde coşturduk. Nihayet gökten yağan ve yerden fışkıran iki su takdir olunan miktara erişti. Onu, yani Nuh'u birbirine mıhlanmış tahtalardan gemiye bindirdik. Muhafazamız altında akıp gidiyordu ki o gemi hakkında nankörlük edilmiş bulunan kimseye bir mükafat olarak şüphesiz biz onu bir alamet olarak bıraktık. Hiç ibret alan var mı? Azabın ve tehditlerin nasılmış? Ve gerçekten çok kısa bir zaman zarfında Cenab-ı Hakk'ın kafirlerin tamamının helakine ve müminlerin de kurtuluşuna ait olan emri tamam oldu. O zaman Cenab-ı Hak yeryüzüne suyunu çekmesini ve semaya da yağmurunu kesmesini emretti. Allah'ın emri olarak ey arz suyunu yut ve ey gök sen de suyunu kes denildi. Su çekildi ve iş tamam oldu. Gemi de Cudi Dağı üzerinde karaya vurdu. O zaman zalimler Allah'ın rahmetinden uzak olsun diye nida edildi. Hud suresinin 44. ayet. Bu manzara ne korkunçtur. Onun dehşeti ne kadar da şiddetlidir. Onun korkusu ne büyüktür. Su semadan tamamen dökülüyor ve yeryüzünden gözeler şeklinde fışkırıyor. O yağmur damlacıkları oluktan akar gibi akmaya başlıyor ve akan bol yağmur suları büyük dalgalı deniz oluyor. Yani bu akla çok günümüzde garip gelmez. Çünkü yakında biz o Endonezya tarafında neydi? Tsunami felaketinde bak Allah-u Teala denizi insanların üzerine aktarıverdi. Manzarayı daha dehşetli bir şekilde, yeryüzünü kaplayacak şekilde düşünün. Yeryüzü dağlarıyla birlikte o denizin altında kayboluyor. O denizin üzerinde ise gökyüzü güneşi ve yıldızlarıyla beraber gizleniyor. Şimdi sen kendini bu gemiyi seyreden biri olarak hayal ediyorsun. Tıpkı Kur'an sana şekillendirdiği gibi ve bu büyük ağaç kütlesinin hakkında, yani gemi hakkında düşünüyorsun. Kur'an-ı Hakim sana onu anlatırken sen de dinle. İbare bakımında çok çok veciz ve tesir bakımından en üst seviyede. Alemde en büyük ne varsa sanki hiç zikre değen bir şey değilmiş gibi kılındı. Daha önceden yokmuş gibi oldu. Peygamberlerin kavimleri doğrusu Allah bilir de bir takım böyle anlıyoruz. Mesela Charles Berlitz diye bir Fransız yazarın Bermuda Şeytan Üçgenine dair bir kitabını okudum. Orada fotoğraflar da koymuş. 4000 senelikti. Ya 4000 ya 2000 senelik bir zaman dilimi söylüyor. 4000 sene önce bulunmuş bir heykelcik. Uçak heykeli. Resmen uçak heykeli. Hatta içinde adam şekli de var. 2000 sene önce vardı. peygamberlerin kavimleri aslında teknolojide, dünya hayatına bir takım ilerlemelerden sonra bu peygamberlerin davetinin yüz çevirmelerinden ötürü Allah-u Teala o kavimleri helak etmiş ve onların teknolojileri de her şeyleri de sıfıra inmiş. Bu bunu gösteriyor. Allah alem, doğrusunu Allah bilir. Ama böyle bir takım dünya adına çok şeyler yaptıkları ayetlerde anlatılıyor. Mesela yenhitûn el cibal, dağları deliyorlar, ev yapıyorlardı, içinde meskenler yapıyorlardı diyor. Çok büyük bir şey.
Dağya, teknoloji.
Kayalar yani, kayalar.
Bu Mısır piramitleri.
Ha, piramitler de aynı şekilde.
Yani hala şu anki teknolojiyi daha yapamıyor. Şu anki teknolojiyle yapılamıyor.
Teknolojiyle yapılamadığı gibi o zaman insanlar nasıl yaptığını da çözemediler bir türlü. Her türlü tekniği deniyorlar yani, insan gücüyle yapılabilecek her şeyi deniyorlar. Altından kalkamıyor.
Ses gücüyle, hava gücüyle
artı,
deniyorlar ama.
Artı öyle bir şey ki piramitlerin öyle bir özelliği vardır. Yani her bir köşesi bir yöne bakar. Kuzey, güney, doğu, batı şeklinde. Onun bu şekilde yapılan bir piramit, hatta sen mukavvadan yap. Her bir yönü uç tarafları. O mukavvanın içerisine eski bir jileti koy, sağlam olarak çıkıyor jilet. Ucu keskinleşmiş olarak çıkıyor. Peynir bozulmuyor içinde mesela.
Ne, nasıl hocam, ben anlamıyorum.
İçine yani o piramitler var ya, evet. Aynı o piramitlerin yapısında, mukavvadan yap.
Kartondan.
Güneşe karşı pozisyonunda aynı o piramitler gibi verdiğin zaman içinde peynir bozulmuyormuş ve jilet yeni hale geliyormuş. Yani keskinleşiyormuş. Eski. Altıncı His diye Remzi Kitabevi'nin, o komünistlerin çıkardığı bir kitap. Orada çok ilginç şeyler vardı. Orada gösterdiklerinden biri de o yani. Eğer yalansa onların şeyi bilmiyorum. Ama bayağı bir iddialı söylüyor bunu. Hı. Fakat şunu biliyoruz. Yani o piramitlerin o şekilde duruşu, aynı o vaziyette duruşu, içerisindeki ölülerin uzun müddet bozulmadan saklanmasına sebep olmuş yani. O şekilde konması, güneşe karşı o şekilde bir pozisyon alması, ışığın o derece hesaplanması akıl erdiremiyor günümüzdeki insanlar. Allah zalimleri helak emrini yerine getirdi. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı çıktılar ve zulme devam ettiler. Tevbeden ve Allah'a dönüş yapmadan yüz çevirdiler. Neticede atalar ve dostlarıyla kendi aralarına dava girdi ve ebedi akide bağının önünde fani olan soysop bağları parça parça olup gitti. İnsanları bağlayan şey akide birliğidir, akide bağıdır, inanç bağıdır. İşte 950 senenin mihnet ve meşakkati bu şekilde son buldu. Zalim tağutların saltanatları yıkıldı, küfrün ve fesadın temelleri darmadağın oldu ve bunların hepsi de çok az bir zaman içerisinde oldu. Öyleyse düşünen, ibret alan var mı? İnşallah bir izin verirse Nuh Aleyhisselam hayatından çıkarılacak bir takım dersler, ibretler var bu kitapta. Ardından Nuh ile İbrahim Aleyhisselam arasında geçen zaman diliminde neler olduğu, İnşallah bunlardan bahsedeceğiz.